Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Azar 1401, Hicri Kameri 15 Cemalüllevel 1444 ve Miladi Takvimle 10 Aralık 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Haft Evreng, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme ve Nehcül Belaga'dan öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Emir Abdullahyan yaptırımlara ve müdahaleye karşılık veriyoruz dedi. Kenani, hukuksuzluk ve kaosa karşı önlem almak devletlerin açık sorumluluğudur ifadesini kullandı. Almanya'nın İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. İran, nükleer faaliyetlerinin ajansın ilkelerinden sapmadığını bildirdi. Amerika, 3 İranlıyı daha yaptırım listesine aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'la daha yakın ilişkiler için müzakerelere devam ettiklerini bildirdi. Mahmut Abbas, Amerika ve İngiltere Filistin halkından özür dilemeli dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Dış Politika Yetkilisi Joseph Borrell ile yaptığı görüşmede yaptırımlara ve müdahaleye karşılık veriyoruz dedi. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma akşamı sosyal medyadaki kişisel sayfasında Joseph Borrell ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları yazdı. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi baskı yoluyla müzakerede daha fazla puan kazanabileceklerini düşünüyorlarsa kesinlikle yanlış içindeler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani de daha önce Amerikalı yetkililer İran'ın baskı ve tehdit altında müzakere etmeye ve taviz vermeye istekli olmadığını, anlaşmanın kendi mantığına sahip olduğunu ve İran'ın nükleer müzakerelerindeki pozisyonunun tamamen açık olduğunu biliyor demişti. Viyana'da aylarca süren yoğun görüşmelerin ardından yaptırımların kaldırılması müzakereleri öyle bir aşamaya geldi ki Amerika, nükleer anlaşmayı ihlal eden bir taraf olarak İran'ın makul taleplerini ve istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmanın oluşturulması için gereklilikleri kabul ederse nihai anlaşmaya varmak mümkündür. Viyana'da aylarca süren müzakere deneyimi, Beyaz Saray'ın iç sorunlar ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle nükleer anlaşmaya dönme kararı alma gücünün olmadığını kanıtladı ve bu açıdan İran'ı suçlamak ve sahte son tarihler belirleme taktiğine başvurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bazı batılı ülkelerin İran'ın iç işlerine karışmasını kınadı ve kanunsuzluk ve kaosa karşı caydırıcılığın devletlerin açık ve haklı sorumluluğu olduğunu bildirdi. Nasır Kenan'ın yasayı uygulamak ve kamu güvenliğini tesis etmek devletlerin görevidir. Toplumda herhangi bir yasayı çiğnemeye, kaos yaratmaya ve güvensizliğe teşvik etmeye karşı etkili ve caydırıcı bir karşı koymanın da İran İslam Cumhuriyeti'nin bariz görevleri arasındadır, dedi Kenani. İran'ın kendi iç kanun ve tüzüklerine dayanarak insanların hak ve güvenlikleriyle kamu düzenini korumak ve suçların işlenmesini önlemek için harekete geçtiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkelerindeki insanların sivil ve barışçıl taleplerine karşı şiddete başvuran ve protestocuları resmi ve alenen şiddetli bir şekilde bastırma emri veren devletlerin, İran'ın ülke yasalarını uygulama alanındaki eylemleri hakkında yorum yapma ve açık şiddetle müdahale etmek ve kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için tamamen yasal bir kanaldan kararlar verme haklarının olmadığını söyledi. Kenani, bazı ülkelerin İran'daki son gelişmelerin başlangıcından bu yana siyasi hileli tutumları ve çeşitli müdahaleci yöntemlere açık ve bilinçsiz bir şekilde başvurmalarıyla uluslararası hukuk ve düzenlemeleri ihlal etmelerinin üzücü olduğunu belirterek, insan haklarına veya kadın haklarına destek sloganıyla halkın bütünlüğüne ve İran'ın milli güvenliğine karşı şiddeti kışkırtıp teşvik ettiklerini, şimdi kana susamış ve İran vatandaşlarının güya güvenliğinden endişe ettiklerini bildirdiklerini söyledi ve özellikle batılı devletleri eleştirdi.
Alman makamlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin iç gelişmelerine ilişkin müdahaleci açıklamalarının devam etmesi ve İran'daki kaos ve istikrarsızlığa destek veren tutumlarının sürmesi üzerine Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Odo Motzel dün akşam İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İrna'ya göre bu görüşmede Almanya'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine kabul edilemez müdahalesinin devam etmesine İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü itirazı iletildi ve kendisine Almanya'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ikiyüzlü tavırlar aldığı, İran'ın teröre ve şiddete karşı aldığı meşru önlemler konusunda İran bu ülkenin son dönemdeki iç gelişmelerinden dolayı güvenliğini kırmızı çizgi olarak gördüğü vurgulandı. Alman Büyükelçisi'ne ayrıca Alman makamlarının yıkıcı eylemleri başlıkları için, iyi ve kendileri için, affedersiniz, Alman Büyükelçisi'ne ayrıca Alman makamlarının yıkıcı eylemleri başkaları için iyi ve kendileri için kötü olarak değerlendirme şeklindeki seçici ve çifte muamelesinin son derece üzücü ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Almanya Büyükelçisi'ne ayrıca Almanya'nın İran halkının gözünde diktatör Saddam'ı yüzlerce İranlı da dahil olmak üzere binlerce masum İranlı Kürt kızlarının şehit edilmesini ve yaralanmasına yol açan kimyasal kitle imha silahlarıyla donatma konusundaki karanlık sicilinin yanı sıra Berlin'in İran milletine karşı yasa dışı Amerikan yaptırımlarıyla işbirliği yapması İran milletine karşı bu ülkeyi hesap verebilir konuma getirdi. Ve bu ülke İran milletine insan haklarına saygı konusunda vaaz veremez denildi. Alman Büyükelçisi ise durumu en kısa sürede ülkesine ileteceğini söyledi.
İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti Savcısı Mehdi Şemsabadi, Haş şehrinde İmam Hüseyin Camii'nin Cuma imamının şehit edilmesinin ayrıntılarını açıkladı. Mehdi Şemsabadi, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camii'nin Cuma imamı Mevlevi Abdülvahid Reygin'in Perşembe günü camide bulunduğunu, kimliği belirsiz kişilerin kendisini caminin arka kapısından çağırdığını ve camiden plakasız bir araçla götürüldüğünü söyledi. Şemsabadi, Mevlevi Abdülvahid'in kaçırıldığını öğrendikten sonra onu bulmak ve kaçıranları tespit için tüm güvenlik güçlerinin harekete geçtiklerini, maalesef onun 3 kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulunan cesedinin Haş şehrinin etrafında tali yollardan birinde bulunduğunu söyledi. İran'ın Sistan ve Belucistan Eyalet Savcısı, cinayetin özel soruşturmacısının olay yerinde bulunduğunu, bu konuda dava açıldığını, istihbarat polisinin de bu olayın faaliyetlerini tespit etmek için konuyu araştırdığını bildirdi. Haş şehrinde İmam Hüseyin Camii'nin Sünni İmamı Mevlevi Abdülvahid Regi, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde birliğin sembollerinden biri olarak biliniyordu. İmam Hüseyin Haç Camii'nin sünni imamı, daha önce İslam İnkılabı rehberinin Sistan Belediyesi'ne gönderilen temsilcisiyle yaptığı görüşmede, biz münafıkların ve düşmanların hangi planlar ve hesaplarının olduğunu biliyoruz. Bizim İslam'dan, İslami sistemden, İran'dan, Şiilerle kardeşlikten başka söyleyecek sözümüz yok demişti.
İran güvenlik savunucusu Hasan Muhtarzade aldığı yaralardan dolayı şehit oldu. Meşrek News'a göre İran'ın güvenlik savunucusu Hasan Muhtarzade 22 gün komada kaldı ve dün kurtulamayarak şehit oldu. Güvenlik şehidinin cenaze merasimi bugün yapılacak. Son dönemde yaşanan isyanlarda İran'ın farklı şehirlerinde bazı Avrupa ülkelerinin desteklediği silahlı isyancılar tarafından onlarca güvenlik görevlisi şehit edildi.
İran'ın Horasan Rezi ve Eyaleti Devrim Muhafızları Birliği'nin halkla ilişkileri eyalette bir terör ekibi üyelerini tutuklandığını duyurdu. İran'ın Horasan Rezi ve Eyaleti İmam Rıza Ordusu'nun halkla ilişkiler birimi yaptığı duyuruyla terör örgütü Ceyş-ül Zulm'e bağlı terör timinin üyelerinin düzenleyecekleri bir terör saldırısı öncesinde güvenlik güçleri tarafından tutuklandıkları bildirildi.
İran'ın Cenevre merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi ve Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi, İnsan Hakları Konseyi'ndeki siyasi çalışma ve jeopolitik gerilimlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. İran'a göre Ali Bahreyni, İnsan Hakları Konseyi'nin 2022'deki son toplantısında işbirliği ve diyaloğu güçlendirmek için gösterilen çabalara rağmen 2022'de İnsan Hakları Konseyi'nin işbirliğine dayalı insan haklarını geliştirme misyonunu tam olarak yerine getiremediğini söyledi ve bu kuruluşa siyasetten bağımsız olarak konuşması ve bir şeyler yapması çağrısında bulundu. Bahreyni böyle bir durumda İnsan Hakları Konseyi'nin bir grup ülke tarafından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkeye baskı yapmak için kullanıldığını sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi, İnsan Hakları Konseyi'nde yapılanların insan haklarına uygun olmadığını, bazı ülkelerin bir takım çıkarları çerçevesi olduğunu söyledi. Bahreyn'i bu konseyin gelecek yıl insan haklarının geliştirilmesi için işbirliği ve diyalog yoluna dönebileceğini umduğunu ifade etti. Rapora göre toplantıda Çek Cumhuriyeti 2023 yılında İnsan Hakları Konseyi'nin başkanlığına seçilmiştir.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmamasına ilişkin yönetim kurulu kararına atıfta bulunarak, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerinin Atom Enerjisi Ajansı'nın normlarından sapmadığını vurguladı. 22 Kasım'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu 3 ayda bir yaptığı toplantı, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yoğun siyasi baskısı altında İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine karşı bir karar almıştı. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının uygulanması ve Siyonist rejim İsrail'in yönetim kuruluna baskısıyla çıkarılan iddia edilen koruma davasının kapanmasından sonra İran'a karşı aldığı üçüncü karardır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Ajans'ın İran'daki tüm sitelerde uluslararası standartlara dayalı izleme yaptığını ve ajansın da resmi raporlarda İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapmanın olmadığını bu zamana kadar 16 kez vurguladığını bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bunların Siyonistlerin yazdığı metinlerin aynısı olduğunu ve uluslararası kuruluşların Siyonist lobilerin etkisiyle itibarsızlaştırıldığını, bunun da siyasi ve uluslararası güvenlik ortamının getirdiği yeniliklerden biri olduğunu belirtti.
Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çifte standart yaklaşımı ve azami baskı politikasını sürdürerek 3 İranlı yetkili yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerika, Perşembe günü de İran'la bağlantılı olduğu iddiasıyla 26 şirket ve 5 kişi yaptırım listesine aldığını bildirmişti. Amerika Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'a uygulanan petrol yaptırımlarını atlatarak devrim muhafızları Kudüs gücüne milyonlarca dolar gelir sağlayan bir ağı kara listeye aldığını iddia etti. Amerika Hazine Bakanlığı'nın iddiasına göre söz konusu şebeke Sıtkı Ayan adlı bir Türk iş insanının liderliğinde faaliyet gösterirdi.
İran İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyari, İran İslam Cumhuriyeti sistemindeki güç bileşenlerinin çok güçlü ve istikrarlı olduğunu ve İran'ın yakında düşmanın kültürel saldırısına karşı galip geleceğini söyledi. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari Moskova'da cuma namazı merasimde yaptığı konuşmada bugün emperyalist güçlerin dünyadaki petrol ve gaz kaynaklarıyla gıda ve madenlerin yönetimine tek taraflılıkla hakim olmaya ve kendi çıkarlarını korumaya çalıştıklarını belirterek ekonomik abluka ve kültürel işgal yaratarak çıkarlarını gözettiklerini ve bunu ekonomik abluka ve kültürel istila yaratarak ve dayatılan savaşa takip ettiklerini söyledi.
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın gaz ihracatındaki artışa atıfta bulunarak son 8 ayda gaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %15 arttığını söyledi. İran Petrol Enstitüsü'nün hiçbir zaman bugünkü kadar ağır yaptırımlar altında kalmadığını söyleyen Ovci, Trump'ın İran petrol endüstrisine yaptırım uyguladığı dönemde bile bazı Avrupalı şirketlerin İran'la işbirliği yaptığını ancak şimdi en ağır yaptırımlarla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad ile Tahran arasındaki müzakere ihtimalini değerlendirerek, İran ile daha yakın ilişkiler için müzakerelere devam edeceğiz. İran bölgenin bir parçası ve komşumuz ve İran'la işbirliği yapma çabalarımızı sürdüreceğiz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada TRT'nin 2023 yılında Farsça dilinde dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir ifadesini kullandı.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak ifadesini kullandı.
Türkiye hükümeti muhalefet partilerinden İYİ Parti, Türkiye'nin Suriye'de iktidardaki hükümetle ilişki kurmak için harekete geçti. İYİ Parti bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunduğunu bildirdi.
Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, uluslararası toplumdan Siyonist rejimin yasa dışı hükümetleriyle etkileşime girmemesini isterken, Amerika ve İngiltere Filistin halkından özür dilemeli dedi.
Sana'daki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu ülkedeki düşmanca davranışlar konusunda şiddetle uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada'nın aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumların destekçileri dahil 200 vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini belirtti.
Ve 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan Brezilya'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Bu arada FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Arjantin Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Almanya polisinin aşırı sağcı merkezlere saldırması konusunda. Çarşamba sabahı binlerce Alman polisi ve federal güvenlik güçleri bir dizi operasyonla aşırı sağcı bir grubun merkezlerine baskın düzenledi. Bu grubun üyelerinin belirsiz bir günde Alman parlamentosuna saldırarak Alman hükümetini devirmeyi planladıkları söyleniyor. Almanya Federal Başsavcılığı, Reichsbürger olarak bilinen sağcı harekete karşı baskılar ve operasyonlara bu ülkenin 11 eyaletindeki 130 bölgede yaklaşık 3000 polis gücünün katıldığını duyurdu. Bazı Alman askerlerinin de aralarında bulunduğu grubun üyeleri anayasaya inanmıyorlar ve Almanya'nın sınırlarının 2. Dünya Savaşı'ndan beri yok olduğunu düşünüyorlar. Söz konusu grup hükümetin devrilmesini talep ediyor. Alman Federal Savcılığı 7 Aralık operasyonda bu ülkenin 22 vatandaşı tutuklandı. Bu terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle bu kişiler tutuklandı ifadelerine yer verdi. Yabancı uyruklu 3 kişi de bu terör örgütüne destek vermek suçlamasıyla tutuklandı. Aşırı sağcı akımları Almanya'da iyi bir faaliyet alanına sahipler. Bu yüzden Almanya, sağcı aşırı grupların faaliyetleri alanı açısından en önemli Avrupa ülkesi konumundadır. İkinci Dünya Savaşı öncesinden bu yana çeşitli tarihsel, kültürel ve sosyal nedenlerle Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olmasına rağmen radikal sağcıların en uğrak faaliyet yeri de olmuştur. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı öncesi ise Adolf Hitler önderliğinde bu ülkede Nazi rejimi iktidara geldi. Onun eylemleri nihayetinde İkinci Dünya Savaşı'na yol açtı ve bu da milyonlarca insanın ve bu ülkenin birçok altyapısının yok olmasına ve ikiye bölünmesine neden oldu. Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere iki ayrı ülke Batı'nın baskılarıyla meydana geldi. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra güçlü ırkçı ve göçmen karşıtı eğilimleri olan ve Almanya'nın sözde öz ve saf kalmasını isteyen neo-Nazi grup ve hareketlerin etkinliği giderek arttı. Özellikle 2015 yılında yaşanan mülteci krizinden sonra 1 milyondan fazla kişinin Almanya'ya akını başladı. Bu dönemde aşırı sağcı hareketler özellikle Pegida hareketi ve Almanya için Alternatif Partisi gibi partiler göçmen karşıtı faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Son Almanya parlamento seçimlerinde bu Avrupa ülkesinde ırkçı ve göçmen karşıtı eğilimlerin olgunlaşına şahit olduk. Almanya için Alternatif Partisi aşırı sağcı bir parti olarak önemli bir zafer kazandı. Bu da göçmen karşıtı ve ırkçı eğilimlerin bu önde gelen Avrupa ülkesinde nedenli büyüdüğünü tekrar gösterdi. Almanya hükümeti makamları ise neonazi hareketlerinin son yıllarda ırkçılığa yeni bir hayat vermesi konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. Bu gruplar ise amaçlarına ulaşmak için şiddet ve terör politikasını benimsemişlerdir. Bu konunun simgesi son yıllarda çokça nüfus kazanan ve yayılan aşırı sağcı Reichsbürger yani Reich İmparatorluğu vatandaşları hareketidir. Öyle ki Alman ordusunun saflarına bile sızmış durumdadır. Schiffiger dergisi bu bağlamda şunları yazdı. Alman özel kuvvetlerinin bu ülkenin güneybatısındaki Kalo kentindeki askeri kışlaları operasyonların yapıldığı yerler arasındaydı. Çarşamba günü bu neonazi grubun unsurlarına karşı yapılan baskında en dikkat çekici yerlerden biri de bu kışlaydı. Söz konusu kışlada bulunan askeri birlik aşırı sağcı fikirlerin Alman askerleri arasında muhtemel etkisini gösteriyor. Aslında Nazi güçlerinin Alman ordusundaki varlığının genişlemesine ilişkin endişeler 2017 yılına kadar uzanıyor. Mart 2020'de ordu yetkilileri yaptıkları açıklamada Alman ordusunda 27 sağcının tespit edildiğini duyurdular. Son 1-2 yılda Alman yetkililer istatistiklerin ülke genelinde aşırı sağcı grupların endişe verici faaliyetlerinde yaşanan artış konusunda uyarıda bulundular. Mayıs 2021'de dönemin Almanya İçişleri Bakanı aşırı sağcılığın Almanya için en büyük tehdit olduğunu belirtmiş, aşırı sağcıların geçen yıl içerisindeki cinayetlerinin %5.67 kadar arttığını, cinayetlerin yarısından fazlasının siyasi amaçlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Milliyetçi Sosyalist Yeraltı grubu 1998-2011 yılları arasında 9 göçmen erkek ve 1 polis memurunun öldürülmesi de dahil olmak üzere şiddet içeren suçlardan sorumlu tutuldu. Grubun adı Nazi veya Nasyonal Sosyalist Parti'nin tam adından alınmıştır. Almanya'daki ekonomik ve sosyal durumun kötüleşmesiyle birlikte ırkçılığı açıkça terörize eden ve aşırı amaçlarına ulaşmak için silahlı şiddet kullanmaya ve hatta hükümeti devirmeye inanan neonazi grupların Alman toplumunda daha büyük bir rol ve etki kazanacağı görülüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudilerin Çin ile ilişkileri ve doğuya yönelimi ile ilgili. Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Perşembe günü Al-İmama Sarayı'nda ağırladı. Bu, Xi Jinping'in son 6 yılda Suudi Arabistan'a ikinci ziyareti. Çin Devlet Başkanı 2016 yılında Arabistan'ı ziyaret etmişti. Ülkenin resmi haber ajansı bu ziyaretin Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in daveti üzerine yapıldığını ve amacının iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve stratejik ortaklığı genişletmek olduğunu duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ma Onning, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu ziyaretin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Pekin ile Arap dünyası arasındaki en büyük ve en üst düzey diplomatik ilişkileri artırma ziyareti olduğunu söyledi. Bu ziyaret ile ilgili birkaç görüş gündemde. Bazıları Çin Devlet Başkanı'nın Riyad ziyaretinin Suudi Arabistan'ın yüzünü doğuya çevirmesi anlamına geldiğine inanıyor. Muhammed bin Salman, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i sıcak bir şekilde karşıladı. Bu sıcak karşılama gerçekleşse de, bin Salman, Amerika Başkanı Joe Biden'i soğuk bir şekilde karşılamıştı. Ayrıca Çin, mevcutta Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda. Suudi Arabistan'ın geçen yıl Çin'e yaptığı ihracat değeri 50 milyar doları aştı ve kralın toplam ihracatının %18'inden fazlasını oluşturdu. Xi Jinping'in Riyad ziyareti arasında Çin ile 30 milyar dolarlık 34 sözleşme imzalandı. Diğer bir bakış açısı da Suudi Arabistan'ın Çin ile ilişkilerini genişletmesinin doğuya dönüşü anlamına gelmediğini, Riyad'ın Washington'dan duyduğu güçlü memnuniyetsizliğin ifadesi olduğu yönündedir. Joe Biden'in Ocak 2021'de iktidara gelmesinden bu yana Amerika hükümeti, Suudi Arabistan'ı ve özellikle bu ülkenin veliahtı Bin Salman'ı hor gördü. Biden'in geçtiğimiz Temmuz ayında Arabistan'a yaptığı ziyaretten önce Bin Salman, Amerika'nın insan hakları baskıları nedeniyle siyasi tecrit içindeydi.
Biden'den önce bile Donald Trump özellikle Suudi Arabistan yönelik sözlü siyasetinde aşağılayıcı bir tavır sergilemiş ve Washington'un desteği olmadan Riyad'ın iki hafta bile ayakta kalamayacağını defalarca ifade etmiş. Özellikle Biden döneminde yaşanan bu olaylar ve gelişmeler Suudi yetkililerin Amerika'nın Suudi Arabistan'a gerektiği gibi desteklemediği sonucuna varmasına neden oldu. Riyad, Washington'un kendisine bir ortak değil bir müttefik gibi davranmasını bekliyor. Dolayısıyla Riyad, Washington'dan duyduğu rahatsızlığı dile getirmek amacıyla Pekin'le ilişkilerini genişletti. Bu da yüzünü doğuya çevirmek anlamına gelmiyor. Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Batı Asya Programı Direktörü John Alterman şöyle diyor. Suudi Arabistan'ın Çin'le ilişkisi Amerika'nkinden daha hızlı gelişiyor gibi görünse de gerçek ilişki olarak değerlendirilemez. Çin ile olan ilişkiler Amerika ile olan ilişkiyle karşılaştırıldığında karmaşık ve yakınlık açısından silik ve önemsizdir. Üçüncü görüşçe Arabistan'ın yüzünü doğuya dönüp Amerika başta olmak üzere batıdan uzaklaşmadığı ancak Çin'in dünyanın en büyük ekonomik gücü olduğunu anladı ve Riyad'ın Pekin'in bu kabiliyetini kendi ekonomik çıkarlar için kullanmaya çalıştığı yönündedir. İki ülke arasındaki ilişkilerde ekonomik ilişkilere dayalı, güvenlik ve askeri alanlar ile daha az alakalıdır. Bu sebeplerden biri Arabistan'ın güvenlik yapısının Amerika'nın elinde olması ve bu ülkenin güvenlik açısından son derece Amerika'ya bağımlı olmasıdır. Aynı zamanda bazıları Pekin ile ilişkilerin genişlemesinin Amerika'nın öfkesine yol açabileceği ve Suudi Arabistan ile Amerika arasındaki uçurumu derinleştireceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum ise Muhammed Bin Salman'ın ihtiraslı girişimlerini tehlikeye sokacak ve Amerika'nın diğer prensleri desteklemesi için zemin hazırlayacaktır. Uzmanlara göre Riyad, Pekin ile uyumlu olması gereken stratejik hesaplamalara dayalı çalışıyor çünkü artık gerekli ve zorunlu bir ekonomik ortaklık söz konusu. Çin ile bağları genişletmenin geri tepmesi de mümkün. Amerika-Suudi ilişkilerine daha fazla sürtüşme yol açma riski kesinlikle var. Ancak Bin Salman kesinlikle bunu inadına yapmıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1401, Hicri Kamiri 15 Cemadülevvel 1444 ve Miladi 10 Aralık 2022 Cumartesi. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kamiri 15 Cemadülevvel 38 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt imamlar halkasının dördüncüsü Zeynel Abidin lakaplı Hazreti Ali bin Hüseyin aleyhisselam Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. O Hazret İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselamın evladıydı ve ilim, tevazu, muhabbet ve halkçılık konularında kendi döneminde zirvedeydi. İmam Zeynel Abidin aleyhisselamın üstün özelliklerinden biri ibadetleriydi. O Hazret Yüce Allah'a yakarışta uzun secdelerinden ötürü çokça secde eden manasında olan seccad ve ibadet edenlerin ziyneti manasındaki Zeynül Abidin lakabını aldı. İmam Seccad aleyhisselam İmam Hüseyin aleyhisselamın büyük kıyamından sonra bu hareketin mesajcısıydı ve Emevilerin işledikleri cinayetleri ifşa etti. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kamiri 15 Cemadülevvel 38 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vefalı yarenlerinden ve İslam'ın önde gelen cesur askerlerinden Muhammed bin Ebu Bekir, Amruas askerleriyle girdiği savaşta şehit düştü. Hazreti Ali Aleyhisselam tarafından Mısır'a hakim olarak atanan Muhammed bin Ebu Bekir bu ülkede çeşitli isyanlarla karşılaştı. Emevi hükümdarı Muaviye ise fırsattan yararlanarak Amruas'ı 6000 askerle birlikte Mısır'a gönderdi. Ancak Muhammed bin Ebu Bekir 2000 askerle Amruas askerleriyle girdiği savaşta şehit edildi. 38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1363'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin emriyle Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi kuruldu. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından çeşitli gruplar, üniversiteler ve okullarda çatışmalar başlattılar ve ülkede eğitim süreci hemen hemen duraklamalarla karşı karşıya geldi. Böylece İran'daki üniversiteler bir süre kapandı. Üniversitelerin kapanması sürecinden sonra İran'daki okullar ve üniversitelerdeki eğitime çekidüzen verilmesi için İmam Hümeyni'nin emriyle Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi'nin kurulması zemini hazırlandı ve bir süre sonra bu teşkilat kuruldu. Bu konseyin kurulmasıyla birlikte Hicri Şemsi 1360 yılında İmam Konseyi'den üniversitelerin açılmasına hız verilmesini istedi. ...58 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1343'te Kur'an-ı Kerim müfessiri Seyyid Hüseyin Esna Eş'eri vefat etti. Hicri Kamiri 1318'de Rey şehrinde dünyaya gelen Seyyid Hüseyin Esna Eş'eri din ilimleri Tahran'da öğrendikten sonra Hicri Kamiri 1349'da Kutsal Kum kentine gitti. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1357'de Saltanat Konseyi'nin kurulması planı İran'da Amerika tarafından ileri sürüldü. İslam İnkılabı'nın vuku bulduğu ve İran halkının başlattığı İslami hareketin İmam Hümeyni'nin liderliğinde doruğa ulaştığı bir dönemde Amerikalılar Muhammed Rıza Pehlevi'nin saltanatının düşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden Hicri Şemsi 19 Azer tarihinde Amerika Dışişleri Bakanlığı İran'da Saltanat Konseyi'nin kurulmasını incelemeye aldı ve bu vesileyle İran'da saltanat düzeninin ayakta kalmasına çalışıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Müzik
Left Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programımızın 17. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Beluçi müziği türlerini tanıtmaya çalışacağız.
Önce Oveys Hüseyin Necad'ın hoş sesiyle Kar ve Telaş adlı güzel Beluçi müziğini dinleyeceksiniz.
Jab jan zinda gulin to kar bekan tujh mein no badwa hai sham bewar bekan niz gari bar te mard kimata dar tara sa sa ho sho sar bekan kar bhi tin zindagi hai har dawa to aganzane tara hasil sama to aganzane tara hasil sama
Kar ve Telaş'ı Oveys Hüseyin Necad'ın sesiyle dinlediniz.
Geçen bölümde şairsel, net, gazel ve soft gibi Beluçi müziğinin bazı türleri hakkında konuştuk. Şimdi de Zehiruk, Liku ve Gavat gibi Beluçi müziğinin diğer türlerini tanıtacağız. Önce Zehiruk.
Evet, Beluçlar bu tür müziği üzüntüyü, ayrılığı ve vatandan uzak olmayı ifade etmek için kullanırlar. Zehiruk geçmişte hep surut ile çalınırdı. Fakat günümüzde banjo ve bazen ney ile de çalınmaktadır. Zehiruk ilk başta sadece kadınlar tarafından ve günlük işler yapılırken söylenirdi. Ancak günümüzde artık yaygın değil ve zehiruk genellikle erkek şarkıcılar tarafından icra edilir.
İranlı önemli bir müzik araştırmacısı olan Huşeng Cavit şöyle diyor. Zehiruk, üzüntüyle beraber olan özlemi hatırlama ve buluşma hayali anlamına geliyor ve uk soneki ile birleştirilmiştir ve bir tür ayrılıktır. Ama temelde ayrılığın acısını içinde barındıran bu tür şarkılar kadınlarla ilgili olup çok da uzak olmayan bir geçmişte kadınların dağın kayalarının eteğinde gizli olarak veya ayın ortalarında pınar veya kuyu veya nehrin başında topluca söyledikleri bir tür haykırıştır.
Beluçistan'da yer alan Mekran'ın farklı bölgelerinde Zehiruk'un Suran Zehiruk'u, Benpoş Zehiruk'u, Beşaget Zehiruk'u, Zamaron Zehiruk'u gibi farklı türleri bulunmaktadır. Her bir Zehiruk parçası tıpkı etnik müzikteki makamlar veya klasik müzikteki köşeler gibi melodinin başlama, süsleme ve dolaşım şekliyle birbirinden ayrılan belirli bir melodi tipini içerir. Zehiruk icrasını ayırırsanız başlangıcı, zirveyi ve sonu içerdiğini ve her bölümün zehiruk icra türlerinin birliğine neden olan belirli bir tanımlayıcıya sahip olduğunu göreceksiniz.
Şimdi Üstad Eyd Muhammed Bamerî'nin sesiyle ve Mehrdad Bamerî'nin kıyçek çalımıyla Zehiruke Kordi'yi dinleyeceksiniz.
Yeah. Toba.
Üstad Eyd Muhammed Bamer'in sesiyle ve oğlu Mehtat Bamer'in kıyçek çalımıyla Zehuru Ke Kordi'yi dinlediniz. Kordi eski zamanlardan beri Beypur ve Mokran'da yaygın olan zehirokun türlerinden biridir.
Ve şimdi sıra Liku'ya geldi.
Beluçistan'ın Zahedan, Haş, Mircave ve Sistan gibi Serhet bölgesinde yaygın olan Liku, Zehiruk ile eş anlamlıdır. Ancak daha yumuşak ve daha ılımlıdır. Beluçistan müziği ile ilgili daha önceki araştırmalarda ve yazıların çoğunda Liku ve Zehiruk birbirinin yanında yer almıştır. Bu iki kelimenin eş anlamlılığı müzikal işlevinden çok Liku ve Zehiruk'un sözsel kalıbı ile hece biçiminin benzerliğinden kaynaklanmaktadır. 5 ila 10 hece içeren lirik tarzındaki iki mısradan oluşan Liku Serhet bölgesinde yaygındır. Zehiruk'un genel kalıbı da Liku'ya benzer. Heceli şiirlerde şiirin birimi beyit ve mısra yerine satıra dönüşür. Bu heceli kalıbın eski örneği klasik Fars edebiyatında da mevcuttu. Bu heceli örnekler İran'ın birçok bölgesinde ve yerel dil ve lehçelerde halen mevcuttur.
Tahran Radyosu.
Genel olarak Serhet bölgesindeki melodinin bazı özelliklerinin Beluçistan'ın diğer bölgelerinden farklı olması, Beluçistan müziğinin genel özelliklerini takip etmesine rağmen bu bölgenin müziğinin Serhetli tarzı olarak bilinmesine neden olmuştur.
Şimdi sizleri Şir Muhammed Espendar'ın Donili çalımıyla Liku Delgani'nin güzel müziğini dinlemeye davet ediyoruz.
Thank you.
Şir Muhammed Espendar'ın Doneli çalımıyla Likuye Delgani'nin güzel müziğini dinlediniz.
Şir Muhammed 1931'de Beluçistan'ın Pembur kentinde doğdu ve delikanlıyken Pakistan'ın Karaçi kentine gitti. Şir Muhammed müzik alanında deneyim kazandıktan sonra 1958'de İran'a döndü. Uzun yıllar süren çabaların ardından Şir Muhammed Fransa'dan geleneksel müzik alanında fahri doktora ve İran'da müzisyenlik alanında fahri diploma almayı başardı. Şir Muhammed, Beluçistan'ın en ünlü ve en profesyonel donelicisidir ve en önemli ve en güzel Beluçi makamlarını ve şarkılarını çalmıştır.
Beluçistan'da başka bir farklı müzik türü de gıvat olarak adlandırılır. Gıvatın birebir anlamı rüzgar veya havadır. Gıvatın vücutta beliren ve kişinin ruhsal, psikolojik ve fiziksel dengesini bozan bir hastalık olduğu söylenmektedir. Beluçistan'da gıvat hastalığı çoğunlukla kadınlarda beliren bir tür akıl hastalığıdır. Beluç halkı bireylerin vücudunda belirerek çeşitli hastalıklara neden olan gizemli ve kötü ruhların varlığına inanırlar. Bu inançlar sadece Beluçistan'da değil, Güney İran'ın tüm kıyı bölgelerinde mevcuttur. Gıvatların veya gizemli ruhların her biri bir kişiyi nasıl etkilediklerine göre özel başlıklar altında sınıflandırılır. Beluçlara göre müzik gizemli ve kötü ruhları hastadan uzaklaştırabilir.
Bu tören Gıvat-i Mat veya Gıvat Ana tarafından yönetilir. Gıvat hastalığı daha çok kadınları etkilediği için geçmişte gıvat liderliği de kadınlara aitti. Gıvat-ı Mat'ın görevi hastada gıvat varlığını tespit etmek ve farklı aşamalarda gıvat şiddetinin veya iyileşme derecesini belirlemektir.
Şimdi Beluçistan'ın gıvat müziğinin bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Sohbetimizi Likuye Şircani adlı müzik parçası ile sonlandırmak istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 17. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Lokman suresinin 27. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Yahudilerin Hazreti Peygamber ve Müslümanlar ile olan davranışlarında daima şiddetli bir husumet güdüyorlardı. Her zaman etnik kökenlerinden gurur duymuş ve kendilerini hep üstün görüyorlardı. Bu yanılgıdan yola çıkarak Musa Aleyhisselam'ın dinini kendi ırklarına hapsetmişler ve Yahudi olmayan bir ırktan birinin bu dini kabul etmek istese bile ona karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle diğerlerinin arasında tebliğ yapmazlar ve dinlerine yenilerinin girmesini de istemezlerdi. Bu yanlış düşünceye göre Yahudiler dışında hiç kimsenin Allah'ın peygamberi olma hakkının olmayacağını düşünüyorlardı.
Yahudi kabilelerinin Hicaz topraklarında yerleşimi Buhtunussar zamanına kadar dayanmaktadır. Asur kralı Buhtunussar Kudüs'e saldırdı ve Yahudileri oradan kovdu. Bir kısmı Medine'ye giderek oraya yerleşti. Elbette bu bölgeye Yahudi göçünün en önemli sebebinin ahir zaman peygamberinin zuhurunun orada gerçekleşeceği kehaneti olduğu görülüyor. Yahudi alimler son peygamberin zuhur ve çıkış yerinin Hicaz diyarında olduğunu kitaplarında bulmuşlardı. Tarihte İslam'ın gelişinden önce Suriye Yahudilerinden İbni Hibban adlı bir adamın Medine'ye seyahat ettiği de belirtilmektedir. Onu görenler onun faziletlerini övdüler. Ve ne zaman kuraklık çeksek ve yağmura ihtiyacımız olsa yanına gider, yağmur duasına başlamasını isterdik. İbni Hibban da dua eder ve gökte bulutlar belirip üzerimize yağmur yağardı derlerdi. Bu olay defalarca tekrarlandı. Bu nedenle Medine Yahudiler arasında büyük bir prestij ve nüfuz sahibi oldu. Bir gün İbni Hibban'ın ömrünün son saatlerini geçirdiği öğrenildi. Yahudiler etrafına toplandılar. İbni Hibban şöyle dedi: "Ey Yahudi halkı! Beni müreffeh ve mübarek Suriye topraklarından bu fakir ülkeye getiren nedir sizce?" Herkes dedi ki: "Sen daha iyi bilirsin." Dedi ki: "Buraya Suriye'den geldim ve görevi yakın olan peygamberin zuhur etmesini bekliyordum. Çünkü bu şehir onun hicret yeridir. Onu bulmayı ve onu takip etmeyi umuyordum. Ne yazık ki bu umut benim ölümümle yok olacak. Ama onun hakkında bir şeyler duyarsanız, kimsenin ona uymanız yolunda sizi sollamanıza izin vermeyin." İbn Hibban talimatlarını tamamladı ve öldü.
Yahudiler Peygamber Efendimizin özelliklerini o kadar iyi biliyorlardı ki çocukları bile onu tanıyordu. Büyük İslam tarihçilerinden Muhammed bin Ömer Vakidi, Yahudiler kitaplarında Resul-i Ekrem'in ismini ve alametini görerek onun isminin ve sıfatlarının neler olduğunu, vasıfların neler olduğunu çocuklarına öğretirler. İlginçtir ki ne zaman bölge Arapları ile aralarında bir anlaşmazlık çıksa Yahudiler kendilerini tevhidin müritleri olarak adlandırıp Arapları tehdit etmişlerdir. Yakında gelecek peygambere uyup sizi Ad ve Aram halkı gibi yok edeceğiz diye naklediyor. Bunun üzerine büyük peygamberimiz Mina diyarında Evs kabilesinden 6 kişiyi görünce onları İslam'a çağırıp kendisine yardım etmelerini isteyince onlar hemen onu tanıdılar ve işte bu Yahudilerin bizi korkuttuğu peygamberdir diyerek ona inandılar ve ona uymaya ve İslam getirmeye karar verdiler.
Allahu Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi Araplar arasından seçtiğinde Yahudilerin çoğu onu inkar edip ona uymayı reddettiler. Müslümanlar ise onların bu hallerine şaşırdılar ve onlara "Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkun ve Müslüman olun. Sizlere ne oldu? O zamanlar biz müşrikken siz Muhammed'in sıfatlarını sayar, onun yakında gönderileceğini hatırlatırdınız," diyorlardı. Yahudiler ise tam bir küstahlıkla, "Muhammed kendisini peygamber olarak tanımamız için bize hiçbir şey sunmadı," dediler. "O size hatırlattığımız gibi değil. Daha da kötüsü, Tevrat'ta Hazreti Muhammed ile öngörülen tüm tahminleri de silerek Tevrat'ı çarpıttılar."
Tahran Radyosu.
Yahudiler kıskançlıkları ve ırkçı vasıfları nedeniyle Allah'ın emrine boyun eğmeye hazır değillerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ilminin Tevrat'tan alındığını söylediler. Bu nedenle Peygamber Efendimizin sözlerine kulak asmadılar ve üstünlüklerini ispat etmek için hep sorular sorarak Peygamber Efendimizi bilgisi az olan sıradan bir insan gibi göstermeye çalıştılar. Bunun üzerine bir gün Hazreti Muhammed'in nezdine gidip ruhlar hakkında sorular sordular. Halbuki onlar ruhlar ile alakalı çok konuşanın kesinlikle yalancı olduğunu ve peygamber olmadığını biliyorlardı. Bunu bildikleri halde ruh hakkında sorular sordular. Muhammed onlara cevaben İsra suresinin 85. ayetini okudu. "Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir."
Yahudiler bu beklenmedik cevaba şaşırdılar. Fakat aynı ayeti de kullanarak peygamberimize dediler ki, size sadece biraz ilim verildi derken kimi kastediyorsun? Biz Yahudileri mi yoksa tüm insanları mı? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İki ümmet de kastedilmiştir. Yahudiler peygamberimizin bu cevabına çok kızdılar ve hiddetle hayır bizim çok daha fazla bilgimiz var. Çünkü Tevrat tüm bilgilerin eksiksiz kaynağıdır ve bu kitap bizimle birliktedir dediler. Peygamber Efendimiz ise buyurdu ki, Tevrat hakkında söyledikleriniz Allah'ın ilminin yanında çok azdır. Bu sırada Lokman suresinin 27. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir.
Lokman suresinin 27. ayeti ne güzel anlatmaktadır. Yeryüzündeki ağaç yığınları, dağları ve ovaları kaplayan ormanlar kaleme dönüşse, hatta yeryüzünün yaklaşık 1/4'ünü kaplayan yeryüzündeki bütün okyanuslar, büyük bir derinliğe sahip sular mürekkebe dönüşse, Allah'ın yarattıklarını, İlahi lütfu ve tarih boyunca insanlar ve tüm canlılar için var olmuş gelenekleri kaydedemezler. Bu açıklayıcı ve açık ifadeye göre insan Allah'ın ilminin önünde ne kadar sözde kapsamlı olursa olsun, sonsuz bilgi ve bilimin karşısında ilminin sıfıra yakın olmasından emin olmalıdır. İşte Lokman suresinin 27. ayeti bu hususu açıkça ifade etmektedir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde 1979 sonbaharı ve kışı üzerinde durmak istiyoruz.
İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 16 Ocak 1979 tarihinde halkın kıyamı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmasından sonra İran halkı İran'a geri dönmesini ve iadesini talep ettiler. Şah, İran'da diktatörlük ve baskıcı bir hükümet kurmaktan, on binlerce insanı öldürmekten, birçoğunu yoksullaştırmaktan, ekonomik iflas etmekten, yabancıların yasa dışı çıkarlarını güvence altına almaktan, İnsanların mallarının büyük bir bölümünü yağmalamaktan ve daha birçok suçtan sorumluydu. Buna dayanarak İran halkı onun yargılanmasını ve cezalandırılmasını vazgeçilmez hakkı olarak görmüştür. Şah, İran'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl hayatta kaldı. Ancak bu dönemi yerinden edilme ve aşağılanma ile geçirdi. Devrik Şah'ın despot ve diktatör yönetimi sırasında onu kollarını açarak karşılayan birçok hükümet artık onu kabul etmeye istekli değildi.
İran'dan kaçan Muhammed Rıza Pehlevi, Mısır, Fas, Bahamalar, Meksika, Amerika ve Panama'ya gitti. Ardından Mısır'a döndü ve 27 Temmuz 1980'de kanser nedeniyle öldü. Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti onu ülkeye iade almaya çalıştı. Ancak 22 Ekim 1979'da Şah'ın Amerika tarafından kabul edilmesi Muhammed Rıza Pehlevi'nin suçlarına çok yönlü desteği ve İran'ın serveti ve gücünün kaynakları üzerindeki kontrolü nedeniyle bu hükümetten nefret eden insanları aşırı derecede öfkelendirdi. Amerika'nın bu düşmanca eylemini protesto etmek için bir grup devrimci öğrenci, İmam Hümeyni'nin İran'dan sürgününün yıl dönümüne denk gelen 13 Kasım'da bu hükümetin Tahran'daki büyükelçiliğini ele geçirdi ve görevlilerini tutukladı.
İmam Hümeyni kendilerini imamın çizgisinde Müslüman öğrenciler olarak adlandıran ve ikinci devrim olarak nitelendiren öğrencilerin bu eylemini hemen övdü ve Amerikan Büyükelçiliğinde bulunan Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını Şah'ı iade ve teslim şartına bağladı. Amerikan Büyükelçiliğini ele geçiren öğrenciler, birçoğu kullanılamayacak şekilde kesilmiş, biçilmiş hale getirilmiş çok sayıda belge buldu. Ancak öğrenciler onları geri kazandırmak için yorulmadan çalıştı ve sonuç 70'ten fazla kitap cildinde basılan binlerce belge oldu. Bu belgeler Amerikan casusluğunu ve İran İslam devrimine karşı komplo kurduğunu ve hatta diğer ülkelere müdahale etmek istediğini gösteriyordu. Devrimin kurucu lideri İmam Hümeyni'nin casusluk yuvası olarak adlandırdığı İran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin İran içinde ve dışında birçok sonucu ve yankısı oldu. Devrimci düşünce ve görüşlere uymayan ve Amerika ile ilişki kurmaya çalışan devrimin geçici hükümeti bu olaydan bir gün sonra ise istifa etti.
İmam Hümeyni, geçici hükümetin başbakanı Mühendis Bazargan'ın istifasını kabul ederken ülke işleriyle geçici olarak ilgilenmesi için devrim konseyini atadı ve bu konseyde Ayetullah Mehdevi Keni'yi başbakan olarak seçti. Öte yandan Şah'ı İran'a teslim etmeye yanaşmayan Washington bu krizden onurlu bir şekilde çıkış yolu arıyordu. Ayetullah Hamene'yi Amerikan casusluk yuvasını ele geçirmenin önemi hakkında şunları söylüyor. Öğrenciler gittiler ve Amerikan Büyükelçiliğini ele geçirdiler. Bunun bir casusluk yuvası olduğu ortaya çıktı. Zaferden sonra birkaç ay içinde Amerika'nın bu merkezi devirme karşı bir komplo merkezi olarak kullandığı ortaya çıktı. Ve bu durum Amerikan Büyükelçiliği içinden daha sonra yayınlanan belgelerle gösterildi ve kanıtlandı. İran devrimine ve halkına karşı Amerikan komplolarının kanıtlarının ortaya çıkması ve bu emperyalist hükümetin yozlaşmış Pehlevi hükümetine tam desteği nedeniyle halkın Amerika'ya karşı düşmanlıkları ve antipatileri yoğunlaştı.
Tahran Radyosu.
İlk başta Amerika Birleşik Devletleri İran makamlarını İslam Cumhuriyeti'ne karşı siyasi ve propaganda baskısıyla diplomat olarak çalışan casuslarını serbest bırakmaya zorlamayı amaçladı. Bu önlemlerin başarısız olmasının ardından Amerika İran'a yaptırımlar uyguladı. Ancak Tahran yine de Şah'ın iadesini ve yargılanmasını talep etti. Bu sırada dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter, Kartal Pençesi adı verilen detaylı ve karmaşık bir askeri operasyonla gelişmiş teçhizat ve deneyimli kuvvetler kullanarak rehineleri kaçırmaya karar verdi. 25 Nisan 1980 gecesi 6 büyük askeri nakliye uçağı ve 8 helikopter ile 132 Amerikan özel askeri İran hava sahasına girdi. İki helikopter teknik bir arıza yaşayıp geri döndükten sonra diğerleri planlandığı gibi İran'ın kuzeydoğusundaki bir çöl bölgesine indi ve bir sonraki adımda Tahran'a giderek rehineleri kaçırıp yanlarına almayı planladı. Ancak bu sırada tüm tahminlerin aksine şiddetli bir kum fırtınası çıktı ve bir helikopter ile bir uçak çarpıştıktan sonra Amerikan askerleri de alev aldı ve 8 Amerikalı özel askeri öldü. Bu garip ve beklenmedik olaydan sonra Amerikan saldırgan güçlerinin geri kalanına geri dönme emri verildi ve operasyon herhangi bir başarı sağlanmadan sonuçsuz ve başarısız kaldı. Bu büyük skandal dünyada geniş yankı uyandırdı ve Amerika'nın ve özellikle Carter'in aşağılanmasına yol açtı. İmam Hümeyni bu yenilgiyi ilahi yardım olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: Carter bu çok beceriksiz hareketle siyasi itibarını sıfıra indirdiğini bilmeli ve birkaç ay sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığından ümidini kesmeli.
İran toplumunun atmosferi Amerikan Büyükelçiliğinin işgalinden etkilenirken yeni doğmakta olan İslam Cumhuriyeti'nin alt kademeleri yasal kurumlarını kurma ve güçlendirme süreci de hızla ilerliyordu. Anayasa İran halkı tarafından Aralık 1878'de yapılan bir referandumla onaylandıktan sonra sıra liderlikten sonra en yüksek yetkili olarak Cumhurbaşkanlığı seçmeye gelmişti. İlk kez halk yürütme erkinin başını özgür bir seçimle belirlemek istiyordu. 25 Ocak 1980 tarihinde yapılan bu seçimde Cumhurbaşkanlığı Devrim Konseyi üyesi olan Seyyid Ebul Hasan Beni Sadr seçildi. İmam Hümeyni'nin Fransa'da bulunduğu sırada ona katılan ve devrimden sonra halkı konuşmaları ile etkileyen bir isimdi. Ancak devrimci hareketle ihtilafları söz konusuydu ve Cumhurbaşkanlığından sonra daha da belirginleşen kişisel hareket etme duygusu ortaya çıktı. İşte bu temel üzerine Beni Sadr'ın zihniyetini çok iyi bilen İmam Hümeyni seçimden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı emrinin icrası sırasında ondan bu konumdaki ahlakını ve davranışını değiştirmesini istemiştir.
23 Şubat gününde İmam Hümeyni yargının başı olarak kabul edilen yetkiliyi yüksek mahkemenin başına getirdi. Böylece Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin-i Beyşti bu makama getirildi. Böylece İslam Cumhuriyeti'nin bu adili ve hukuki direği de İslam'ın öğretilerine uygun olarak kanun ve hükümleri uygulamak için tekrar şekillendi. Ayetullah Beyşti, devrim öncesi mücadelelerde aktif bir katılımcıydı ve imamın devrimci olarak tanıdığı ve güvenilir ve yakın müritlerinden biriydi. Devrimin lideri tarafından devrim konseyi üyeliğine atandı ve devrimin zaferinden sonra önemli bir rol oynayarak anayasayı hazırlamak için halk tarafından Uzmanlar Meclisi'nin temsilcisi olarak seçildi.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa Öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü, sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Dış Politika Yetkilisi Joseph Borrell ile yaptığı görüşmede yaptırımlara ve müdahaleye karşılık veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bazı batılı ülkelerin İran'ın iş işlerine karışmasını kınadı ve kanunsuzluk ve kaosa karşı caydırıcılığın devletlerin açık ve haklı sorumluluğu olduğunu bildirdi. Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın Sistan ve Belüçistan Eyaleti Savcısı, Haş şehrinde İmam Hüseyin Camii'nin Cuma imamının şehit edilmesinin ayrıntılarını açıkladı. İran güvenlik savunucusu Hasan Muhtarzade aldı yaralardan dolayı şehit oldu. İran'ın Horasan Rezervi Eyaleti Devrim Muhafızları Birliği'nin halkla ilişkileri eyalette bir terör ekibi üyelerinin tutuklandığını duyurdu. İran'ın Cenevre merkezli uluslararası hukuk kuruluşlardaki temsilcisi, İnsan Hakları Konseyi'ndeki siyasi çalışma ve jeopolitik gerilimlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmamasına ilişkin yönetim kurulu kararına atıfta bulunarak, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerinin Atom Enerjisi Ajansı normlarından sapmadığını vurguladı. Amerika, 3 İranlıyı daha yaptırım listesine aldı. İran İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari, İran İslam Cumhuriyeti sistemindeki güç bileşenlerinin çok güçlü ve istikrarlı olduğunu belirtti. İran Petrol Bakanı, son 8 ayda ülkenin gaz ihracatında %15'lik bir artış olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran ile daha yakın ilişkiler için müzakerelere devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerdeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir dedi. Erdoğan ayrıca, hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak dedi. Türkiye hükümeti muhalefet partilerinden İYİ Parti, Türkiye'nin Suriye'de iktidardaki hükümetle ilişki kurmak için harekete geçti. Ve Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Amerika ve İngiltere, Filistin halkından özür dilemeli dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.